Ayrım 25, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 288. Harry nasıl boğulduğu hakkında hiçbir fikrin yok mu peki diye sordu. Hayır dedi Oleg, artık ayaklarıyla daha hızlı tempo tutuyordu, bütün vücudu sarsılıyordu. Tamam, gözlerin bağlıydı ama oraya gidiş gelişine dair hatırlayabildiğin her şeyi anlat bana. Bütün sesleri. Mesela arabadan inince tren veya tramvay sesi duydun mu?
Hayır, ama oraya vardığımızda yağmur yağıyordu. O yüzden yağmur sesinden başka bir şey duymadım.
Sağanak mıydı, çiseliyor muydu?
Çiseliyordu. Arabadan inerken hayal meyal fark ettim ama sesini duydum.
Peki yağmurun çiselemesine karşın o kadar ses çıkarmasının sebebi yapraklar olabilir mi?
Olabilir.
Ön kapıya giderken ayakların neye basıyordu? Asfalta mı? Yassı kaldırım taşlarına mı? Çimlere mi?
Çakıllara. Galiba evet, gıcırtılarını duyuyordum. Peter'in yerini bu sayede anlıyordum. En ağırları olduğundan en çok o gıcırtı çıkarıyordu.
Güzel, yürüyerek kapıya gittin değil mi?
Evet.
Kaç adımda? Oleg inledi. Tamam dedi Harry, kapıya vardığında hala yağmur yağıyor muydu?
Evet, elbette.
Yani saçına yağıyor muydu?
Evet.
Ev sundurmalı değildi demek ki.
Oslo'daki sundurmasız evleri araştırmayı mı planlıyorsun?
Eh, Oslo'nun farklı kısımları farklı zamanlarda inşa edildi ve bazı ortak yönleri var. Civarında tramvay bulunmayan kereste evler, çakıllı yollar ve girişinin üstü kapalı olmayan basamaklı kapılar hangi döneme ait peki? Baş müfettiş gibi konuştun. Harry umduğu gülümseme ya da kahkahayı elde edemedi. Çıkarken yakından gelen sesler fark ettin mi?
Nasıl sesler?
Mesela yaya geçidindeki uyarıların sesleri gibi.
Hayır, öyle sesler duymadım ama müzik sesi vardı.
Kayıt mıydı, canlı mı?
Canlıydı galiba, ziller netti. Rüzgarda ara ara gitar sesleri de duyuluyordu.
Canlıya benziyor, iyi hatırladın.
Hatırlamamın tek sebebi şu ki senin şarkılarından birini çalıyorlardı.
Benim şarkılarım mı?
Senin albümlerinden birinden. Hatırlıyorum çünkü Gus da bunun gerçek olmayan hayat olduğunu söyledi. Ben de herhalde bilinçsiz bir düşünce zinciri sebebiyle öyle dediğini düşündüm. Hemen önce şarkıda söylenen dizeyi duymuş olmalı.
Hangi dizeyi?
Bir rüyayla ilgili bir şeyler. Unuttum ama o şarkıyı hep çalardın.
Haydi Oleg, bu önemli.
Oleg Harry'e baktı, ayaklarıyla tempo tutmayı kesti, gözlerini kapadı ve bir ezgi mırıldanmaya çalıştı.
It's just a dreamy Gonzales, dipnot, hayalci bir Gonzales sadece.
Gözlerini açtı, yüzü kızarmıştı, bunun gibi bir şey.
Harry ezgiyi kendi kendine mırıldandı ve başını iki yana salladı.
Kusura bakma, emin değilim, sadece birkaç saniye duydum dedi Oleg.
Harry, sorun değil diyerek delikanlının omzuna pat pat vurdu. O halde Al Nabru'da olanları anlat.
Oleg tekrar ayağı da tempo tutmaya başladı. Her seferinde yanaklarını şişirerek iki derin nefes aldı. Başlangıç çizgisinde çömelirken böyle yapmayı öğrenmişti. Sonra konuştu. Sonrasında Harry uzun süre öylece oturup ensesini ovuşturdu.
Matkaplı adam öldürdünüz yani.
Biz değil, bir polis öldürdü.
O polisin ismini bilmiyorsun, görev yerini de.
Evet, Gusto da o da bu konuda dikkatlilerdi. Gusto bilmemenin en iyisi olduğunu söyledi.
Cesede ne olduğu konusunda da hiçbir fikrin yok, öyle mi?
Evet, beni ihbar edecek misin?
Hayır. Harry sigara paketini alıp ters çevirerek bir sigara çıkardı.
Oleg, bir tane alabilir miyim diye sordu.
Kusura bakma evlat, sağlığın için kötü.
Ama...
Bir şartla, Hans Christian'ın seni saklamasına izin vereceksin. Irene'yi bulma işini de bana bırakacaksın.
Oleg stadyumun arkasındaki tepede yükselen apartmanlara baktı. Balkonlardan askılı saksılar sarkıyordu. Harry Oleg'i profilden inceledi. Oleg'in sıska boynundaki Adem elması inip kalkıyordu.
Anlaştık dedi Oleg.
Güzel, Harry ona bir sigara uzattı ve hem Oleg'inkini hem de kendi sigarasını yaktı.
Metal parmağı şimdi anladım dedi Oleg, sigara içebilmen için.
Ha ha diyen Harry sigarasını titanyum proteziyle işaret parmağının arasında tutarken Raquel'in numarasını seçti.
Hans Christian'ın numarasını istemesine gerek kalmadı. Çünkü avukat Raquel'in yanındaydı. Hans Christian hemen geleceğini söyledi.
Oleg birden üşümüşçesine iki büklüm oldu.
Beni nerede saklayacak?
Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum.
Neden?
Testislerim çok hassastır. Araba aküsü dendiğini duydun mu? Bülbül gibi öterim. Oleg güldü. Çok az da olsa gülmüştü.
Buna inanmıyorum. Konuşmaktansa ölmeyi yeğlersin.
Harry delikanlıyı süzdü. Sırf o hafif gülümsemeyi görmek için bütün gün espri yapabilirdi. Benden hep yüksek beklentilerin oldu Oleg, fazla yüksek. Ben de hep beni olduğumdan daha iyi biri olarak görmeni istedim.
Oleg başını eğip ellerine baktı.
Bütün çocuklar babalarını kahraman olarak görmez mi?
Belki beni sıkıyı görünce kaçan, tabanları yağlayan biri olarak görmeni de istemedim. Ama olan oldu artık. Söylemek istediğim şuydu ki, yanında durup sana destek olmasam da bu benim için önemli olmadığın anlamına gelmiyor. İstediğimiz hayatı yaşayamayız. Bizler bazı şeylerin tutsağıyız, kişiliğimizin.
Oleg çenesini kaldırdı. Uyuşturucunun filan.
O da var.
Birlikte sigaralarından nefes çektiler. Dumanların sert rüzgarda salınarak engin bulutsuz mavi gökyüzüne doğru yükselmesini seyrettiler.
Harry nikotinin delikanlıların duyduğu arzuyu bastıramayacağını biliyordu. Ama nikotin en azından dikkat dağıtırdı. Sonraki birkaç dakika içinde önemli olan buydu.
Harry.
Evet.
Neden geri gelmedin?
Harry yanıt vermeden önce sigarasından bir nefes daha çekti. Çünkü annen senin ve onun için iyi olmadığımı düşünüyordu. Haklıydı da.
Uzaklara bakarken sigara içmeyi sürdürdü. Şu an Oleg'e bakmasını, delikanlının istemediğini biliyordu. 18 yaşındaki delikanlılar ağlamalarının seyredilmesinden hoşlanmaz. Oleg Harry'nin kolunu onun omzuna atıp bir şeyler söylemesini de istemiyordu. Harry'nin onun yanında olmasını istiyordu, yanından ayrılmamasını, yaklaşan yarışı onunla birlikte düşünmesini. Arabanın yaklaştığını duyunca tribünden inip otoparka girdiler. Harry Hans Christian'ın arabadan fırlamaya davranan Raquel'in koluna elini koyduğunu gördü. Oleg Harry'e dönüp göğsünü şişirdi. Baş parmağını onun baş parmağına doladı ve omzuyla onun sağ omzunu dürttü. Ama Harry onun bu kadar kolay kurtulmasına izin vermedi. Oleg'i kendine çekip sarıldı. Kulağına kazan diye fısıldadı. Irene Hansen'in bilinen son adresi ailesinin eviydi. Gravesen'daki bu ev yarı müstakildi. Ot bürümüş küçük bahçede elmasız elma ağaçları ve bir salıncak vardı. Harry'nin 20 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği genç bir adam kapıyı açtı, yüzü tanıdıktı. Harry'nin polis beyni veri tabanını saniyenin onda biri kadar süre boyunca tarayınca iki sonuç buldu.
Adım Harry ol, sen de Stein Hansen olabilir misin?
Evet.
Genç adamın yüzünde masumiyetin yanı sıra hem iyi hem de kötü şeyler yaşamış ama hala dünyaya karşı kah fazla açık, kah fazla kısıtlayıcı bir şekilde kapalı ve ihtiyatlı olan birinin gerginliği vardı.
Seni bir fotoğraftan tanıdım. Oleg Fauke'nin arkadaşısın.
Harry Stein Hansen'in gri gözlerinde bir tepki aradı ama bulamadı.
Onun serbest bırakıldığını duymuş olabilirsin. Başka biri senin üvey kardeşini öldürdüğünü itiraf etti.
Stein Hansen başını iki yana salladı. Yüzü hala neredeyse ifadesizdi. Ben eski polisim. Kız kardeşin Irene'yi bulmaya çalışıyorum.
Neden?
Onun iyi olduğuna emin olmak istiyorum. Oleg'e söz verdim.
Aman ne güzel. Oleg ona uyuşturucu vermeye devam etsin diye mi?
Harry ağırlığını diğer bacağına aktardı. Oleg uyuşturucuyu bıraktı. Bu zordur, belki bilirsin. Ama Oleg Irene'yi bulmaya çalışmak istediğinden artık uyuşturucu kullanmıyor. Onu seviyor Stein. Bense Irene'yi sırf Oleg için değil, hepimiz için bulmaya çalışmak istiyorum. İnsanları bulma konusunda da oldukça iyi olduğum söylenir.
Stein Hansen Harry'e baktı, duraksadı, sonra kapıyı açtı. Harry onun peşinden oturma odasına girdi. İçerisi derli topluydu, güzel döşenmişti ve hiç kullanılmıyor gibiydi.
Ailen? Artık burada oturmuyorlar. Ben de ancak Trondheim'de olmadığım zamanlarda burada kalıyorum.
Stein R'leri dikkat çekici bir şekilde titrek telaffuz ediyordu. Bu telaffuz tarzı bir zamanlar dadı tutabilecek kadar zengin, Sörlantlı aileler arasında statü sembolü olarak görülürdü. Harry sebebini bilmese de R'leri öyle telaffuz eden birinin sesini hatırlamak kolay olur diye düşündü. Hiç kullanılmamış gibi görünen piyanonun üstünde bir fotoğraf duruyordu.
7-8 yıl önce çekilmiş olsa gerek de. Fotoğrafta Irene ile Gusto'nun daha genç ve ufak tefek halleri vardı. O giysilerini ve saçlarını şimdi görseler utançtan yerin dibine girerlerdi herhalde. Stein geride ciddi bir ifadeyle duruyordu. Anne kollarını kavuşturmuştu ve küçümseyici, neredeyse alaycı bir şekilde gülümsüyordu. Harry babanın gülümsemesine bakınca bu aile fotoğrafının çekilmesinin onun fikri olduğunu düşündü. En azından bunu gerçekten istermiş gibi görünen tek kişi oydu. Ailen bu mu?
Buydu, boşandılar. Babam Danimarka'ya göç etti. Kaçtı demek daha doğru olur herhalde. Annem hastanede. Diğerleri de. Diğerlerini biliyorsun besbelli.
Harry başıyla onayladı. Biri ölmüştü, biri de ortadan kaybolmuştu. Bir aile için büyük kayıplar. Harry derin koltuklardan birine davet beklemeden oturdu. Irene'yi bulmama faydası olacak ne söyleyebilirsin?
Hiçbir fikrim yok.
Harry gülümsedi. Dene.
Irene bana anlatmadığı bir şey yaşadıktan sonra Trondheim'a taşındı. Ama yaşadığı şeyin Gusto ile ilgili olduğuna eminim. Gusto'yu idolleştiriyordu. Onun için her şeyi yapardı. Gusto arada sırada yanağına pat pat vuruyor diye onun kendisini umursadığını sanıyordu. Ama birkaç ay sonra arayıp Oslo'ya dönmek zorunda olduğunu söyledi. Sebebini söylemeyi reddetti. Aradan 4 ay geçti. O zamandan beri onu ne gördüm ne de ondan haber aldım. 2 haftadan uzun zaman boyunca ona ulaşamayınca polise gittim ve Irene'nin kayıp olduğunu bildirdim. Beni kale alıp biraz soruşturma yaptılar ama sonuç çıkmadı. Evsiz bir uyuşturucu bağımlısı. Kimsenin umurunda değil.
Harry, teorilerin var mı diye sordu.
Hayır ama özgür iradesiyle gitmedi. Kafasına esince gidenlerden değildir o, bazılarının aksine.
Harry onun kimi kastettiğini bilmese de kendisine laf sokuşturulmuş gibi irkildi. Stein Hansen ön kolunda kabuk bağlamış yarayı kaşıdı.
''Siz hepiniz onda ne görüyorsunuz? Kızınızı mı, kızlarınıza sahip olabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?''
Harry ona şaşkınlıkla baktı. ''Siz derken ne demek istiyorsun?''
''Ona bakarken ağzınızın suyu akan siz moruklar, sırf 14 yaşında bir Lolita gibi görünüyor diye.''
Harry gardırop kapağındaki fotoğrafı anımsadı. Stein Hansen doğru açıdan bakıyordu. Bu düşünce Harry'nin zihninde kök saldı, yanılıyor olabilirdi. Irene bu vakayla alakasız bir suçun kurbanı olabilirdi.
Trondheim'da okudun, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde mi?
Evet.
Bölümün neydi?
Bilgi teknolojisi.
Oleg'de okumak istiyordu, onu tanıyor musun?
Stein başını iki yana salladı. Onunla hiç konuşmadın mı?
Birbirimizi birkaç kez görmüşüzdür illaki. Çok kısa görüşmeler denebilir.
Harry Stein'ın ön kolunu inceledi. Bu meslek alışkanlığıydı. Ama orada yara kabuğu dışında iz yoktu. Elbette yoktu. Stein Hansen zorlukların üstesinden gelen sağ kalmaya odaklı biriydi. Harry ayağa kalktı.
Neyse, kardeşin için üzüldüm.
Üvey kardeşim.
Cep numaranı alabilir miyim bir şey çıkarsa diye.
Ne gibi?
Bakıştılar. Açıklanmasına gerek olmayan, dile getirilmesi dayanılmaz olan yanıt aralarında asılı duruyordu. Yara kabuğu sıyrılmıştı ve Stein'in eline doğru ince bir çizgi halinde kan akıyordu. Harry dışarı çıkıp basamakları inerken Stein Hansen faydalı olabilecek bir şey biliyorum dedi. Onu aramayı planladığın yerler. Urtegata, Möteşdedet, kafe, parklar, pansiyonlar, keş evleri, kırmızı fener sokağı.
Hepsini boş ver, ben baktım.
Harry başıyla onayladı, güneş gözlüğünü taktı.
Cep telefonunu açık tut, tamam mı?
Harry öğle yemeği için Laurie kafeye gitti ama basamakları çıkarken birden canı bira çekince kapıdan döndü. Oranın yerine kütüphanenin karşısında yeni açılan mekana gitti. Müşterilere çabucak göz attıktan sonra çıktı ve sonunda plaja gidip Tayland usulü tapa söyledi.
İçecek? Singa?
Dipnot, Tayland birası.
Hayır.
Tiger?
Dipnot, Singapur birası.
Sizde sadece bira mı var?
İmayı anlayan garson su getirdi. Harry kral karides ve tavuk yedi ama Tayland usulü sosisi reddetti. Sonra Raquel'in evini aradı ve kendisinin yıllar boyunca Holman Colden'a getirip orada bıraktığı CD'leri karıştırmasını istedi. Bazılarını sırf zevk için, bazılarını da diğerlerini dinlemenin kefareti olarak dinlemek istiyordu.
Elvis Costello, Miles Davis, Led Zeppelin, Count Basie, Jayhawks, Muddy Waters kimseyi kurtarmamışlardı. Raquel hiç de alaycı görünmeyen bir şekilde Harry'nin müziği dediği albümleri ayrı bir rafta tutardı. "Hepsinin ismini okumanı istiyorum," dedi Harry.
"Şaka mı yapıyorsun?"
"Sonra açıklarım."
"Tamam, ilki Aztek kamera.
Onları..."
"Evet, alfabetik sıraladım."
Raquel utanmış gibiydi. "Bunu delikanlılar yapar."
"Bunu Harry yapar. Bunlar da senin CD'lerin. Artık okuyabilir miyim?"
20 dakika sonra W'lara varıp Wilco'ya geldiklerinde Harry hala herhangi bir bağlantı kurmamıştı. Raquel iç geçirse de devam etti.
"When you wake up feeling old..."
"Hayır."
"Summer teeth..."
"Sıradaki..."
"In a future age..."
"Dur." Raquel durdu. Harry gülmeye başladı.
Raquel, "Bu komik miydi?" diye sordu.
"Summer Teeth'in nakaratı şöyledir. It's just a dream he keeps having. Dipnot. Görüp durduğu bir rüya sadece."
"Çok da güzel değilmiş Harry."
"Hayır, güzel. Yani orijinali güzel. Öyle güzel ki Oleg için defalarca çaldım. Ama o It's just a dream'i Gonzales diye anlıyordu." Harry tekrar güldü ve şarkı söylemeye başladı. "It's just a dream'i Gonzales..."
"Lütfen Harry."
"Tamam. Oleg'in bilgisayarına girip internette benim için bir şey arayabilir misin?"
"Ne?"
"Google'da Wilco'yu arat ve ana sayfalarını bul. Bu yıl Oslo'da konser vermişler mi diye bak. Vermişlerse tam olarak nerede verdiklerini öğren."
Raquel 6 dakika sonra geri geldi. "Tek bir kez..."
Harry'e yeri söyledi. "Sağ ol," dedi Harry.
"Sesin yine öyle."
"Nasıl?"
"Heyecanlı, ergen sesi."
Saat 4'te iç karartıcı çelik grisi bulutlar Oslo Fjordur'un tepesine düşman armadası misali geldi. Skøyen'den Frogner Park'ına sapan Harry, Torvald Eriksens V'ye park etti. Bellman'ın cep telefonunu 3 kez çaldırdıktan sonra açan olmayınca emniyet müdürlüğünü aramış ve Bellman'ın oğluyla Oslo Tenis Kulübü'nde antrenman yapmak için erken çıktığını öğrenmişti. Bulutları seyretti, sonra içeri girip OTK'nın tesislerine göz gezdirdi. Muhteşem bir kulüp binası, sentetik kortlar, sert zeminli kortlar, ortada tribünlü bir kort bile vardı. Ama 12 korttan yalnızca ikisi kullanılıyordu. Norveç'te futbol oynanır ve kayak yapılırdı. Tenis oyuncusuyum deyince insanlar fısıldaşır ve şüpheyle bakardı. Harry Bellman'ı bir sentetik kortta buldu. Bellman bir sepetten aldığı topları raketiyle yavaşça vurarak el arkası çapraz vuruş çalışır gibi görünen bir oğlan çocuğuna gönderiyordu. Çocuğun ne çalıştığını anlamak güçtü. Çünkü topları sağa sola gönderip duruyordu. Harry Bellman'ın arkasındaki kapıdan korta girip adamın yanında durdu. Sigara paketini çıkarırken zorlanıyor gibi dedi. Michael Bellman yaptığı işe ara vermeden ve gözlerini delikanlıdan ayırmadan "Harry," dedi, "yavaş yavaş öğreniyor."
"Sana benziyor. Yoksa?"
"Oğlum Philip 10 yaşında."
"Zaman su gibi akıyor. Yetenekli mi?"
"Biraz babasına çekmiş ama umudum var. Motive edilmesi, zorlanması gerekiyor sadece."
"Bu artık yasal değil sanıyordum."
"Çocuklarımız için en iyisini isteriz Harry ama onlara istemeden zarar da verebiliriz. Ayaklarını kımıldat Philip."
"Martin Pran hakkında bir şey buldun mu?"
"Pran mı?"
"Radyum hastanesindeki kambur, tuhaf tip."
"Ha evet, şu sezi meselesi. Evet ve hayır. Yani evet, araştırdım ve hayır, sabıkası yok, tertemiz."
Başka bir şey istemeyi düşünüyordum.
Diz çök, neymiş bu?
Gusto Hansen'in tırnak altlarında kan olup olmadığının saptanması için yeniden test yapma izni.
Bellman gözlerini oğlundan ayırıp Harry'e baktı. Onun ciddi olup olmadığını anlamaya çalıştığı belliydi. Gayet inandırıcı bir itirafta bulunuldu Harry. Öyle bir iznin verilmeyeceğine eminim diyebilirim.
Gusto'nun tırnak altlarında kan vardı. O numune test edilemeden kayboldu.
Olur böyle şeyler.
Çok nadiren.
Peki o kimin kanıydı sence?
Bilmiyorum.
Bilmiyor musun? Evet, ama ilk numunenin ortadan kaldırılması birisi için tehlikeli olduğunu gösteriyor. Mesela şu itirafta bulunan torbacı Adidas mıydı?
Gerçek adı Chris Reddy.
Neyse, Oleg Fauke serbest bırakıldığına göre senin bu vakayla alakan kalmadı değil mi?
Neyse, el arkası vuruş için iki elini kullanması gerekmiyor mu?
Tenisten anlar mısın?
Televizyonda biraz izlemişliğim var.
Tek elli el arkası vuruşlar karakteri geliştirir.
O kanın cinayetle alakası olup olmadığını bile bilmiyorum. Belki de birisi Gusto'yla bir ilgisi olduğunun ortaya çıkmasından korkuyordur.
Kim mesela?
Dubai olabilir. Gusto'yu Adidas'ın öldürdüğünü de sanmıyorum.
Neden?
Yılların torbacısı durup dururken itirafta bulunuyor.
Ne demek istediğini anlıyorum dedi Bellman. Ama sonuçta ortada bir itiraf var. Gayet de inandırıcı.
Yanlışlıkla üstüne gönderilen bir toptan eğilerek kurtulan Harry, zaten altı üstü bir uyuşturucu cinayeti dedi. Elinde de yeterince dosya var.
Bellman iç geçirdi. Durumumuz her zamanki gibi Harry. Kaynaklarımız yetersiz olduğundan zaten çözüldüğünü düşündüğümüz vakalara öncelik veremiyoruz.
Çözüldüğünü düşündüğünüz an, gerçekten çözmek önemli değil mi peki?
Bir amir olarak ortada iyi kötü bir çözüm varsa kabul etmek durumundayım.
Tamam, sana iki vakanın çözümünü teklif edeyim öyleyse. Sen de karşılığında bir evi bulmama yardım edeceksin.
Bellman toplara vurmayı kesti.
Ne?
Al-Nabru'da işlenen bir cinayet. Tutu adlı bir motosikletçi. Bir kaynağımdan öğrendiğime göre kafasına matkap sokulmuş.
Bu kaynak mahkemede tanıklık etmeye razı mı peki?
Olabilir.
Peki ya ikincisi?
Opera binasının orada kıyıya vuran sivil polis, aynı kaynak o adamın cesedini Dubai'nin mahzeninde yerde görmüş.
Bellman tek gözünü kıstı, pigment lekeleri kızardı. Harry onu kaplana benzetti.
Baba!
Soyunma odasına gidip su şişesini doldur Philip.
Soyunma odasının kapısı kilitli baba.
Şifresi ne?
Kralın doğduğu yıl ama hatırlamıyorum.
Hatırla ve susuzluğunu dindir Philip.
Çocuk ayaklarını sürüyerek kollarını iki yanından sallandırarak kapıdan çıktı.
Ne istiyorsun Harry?
Bir ekibin Frederick Kaplan'daki üniversiteyi merkez alarak çevresindeki bir kilometre yarıçaplı bölgeyi taramasını istiyorum. Şu tasvire uyan bütün müstakil evlerin listesini istiyorum.
Harry Bellman'a bir sayfa uzattı.
Frederick Kaplan'da ne oldu ki?
Bir konser sadece.
Daha fazlasını öğrenemeyeceğini anlayan Bellman sayfaya bakıp yüksek sesle okudu.
Uzun bir çakıllı bahçe yoluna ve kışın yaprak döken ağaçlara sahip, ön kapısı basamaklı, girişi tentesiz, eski bir ahşap ev mi?
Bu tasvir Blinder'ındaki evlerin yarısına uyuyor.
Neyin peşindesin?
Harry sigara yaktı. Bir fare yuvasının, bir kartal yuvasının.
Bulursak ne olacak peki?
Senin ve adamlarının bir şeyler yapabilmek için arama iznine ihtiyacınız var. Benim gibi normal bir sivilse bir sonbahar akşamı yolunu kaybedip en yakın eve sığınmak zorunda kalabilir.
Tamam, elimden geleni yaparım ama bu Dubai'yi yakalamayı neden bu kadar çok istediğini söyle önce.
Harry omuz silkti. Mesleki deformasyon olabilir. Listeyi alınca aşağıdaki e-posta adresine gönder. O zaman senin için neler yapabileceğime bakarız.
Harry Philip su getirmeden dönüp arabaya yürürken bir topa raket çerçevesiyle vurulduğunu ve alçak sesle küfredildiğini duydu. Arabasına binerken uzaklardan bulut armadasından top gürlemeleri geldi. Hava gece gibi karanlıktı. Harry motoru çalıştırıp Hans Christian Simonsen'e telefon etti.
Ben Harry, şimdilerde mezara saygısızlığın cezası ne?
4 ila 6 yıl tahminimce.
Bu riske girmeye hazır mısın?
Kısa bir duraksama sonra ne için?
Gusto'yu öldüren kişiyi yakalamak için, belki Oleg'in peşindeki kişiyi de.
Ya istemezsem?
Çok kısa bir duraksama.
Tamam, ben varım.
Pekala, Gusto'nun nereye gömüldüğünü öğren ve kürekler, cep feneri, tırnak makası ve iki tornavida bul. İşi yarın gece halledeceğiz.
Harry arabayla Sorli meydanından geçerken yağmur başladı. Çatılara, sokaklara ve Kvadraturen'de barın açık kapısının karşısında duran adamın üstüne yağdı.
25. ayının sonu. Sayfa 303.